Ayrım 10.
Sayfa 133. Bu noktada gelecek bölümlerde ele alacağım Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet konusuna giriş olmak üzere şu gerçeğe dikkatinizi çekmek isterim. Osmanlı'nın kurtuluşunu Abdülhamit İttihat Terakki ikilemi çerçevesindeki karşıtlıklarda aramanın dışında bir seçenek, bir düşünce yoktur o sıralarda. Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası işte tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. O mevcut yapının olanaklı kıldığı seçeneklerin ötesinde bir çözümü gerçekleştirmiştir.
Vahdettin hain miydi?
Sevgili okurlarım, ihanet göreli bir kavram, insanın nereden baktığına göre değişen bir yargıdır. Çıkarlarına aykırı davrandığı bir ulusa veya devlete göre hain olan bir kişi, aynı anda çıkarlarına hizmet ettiği bir başka ulusa veya devlete göre kahraman olabilir. Son zamanlarda kamuoyunu işgal eden Bülent Ecevit'in başlattığı Vahdettin hain miydi değil miydi tartışması da ancak Türkiye'de son yıllarda ortaya çıkan ideolojik ve siyasal kamplaşmalar ışığında geriye bakıldığında anlam kazanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ve demokratik yapısını eleştiren, bu yapıyı kuran Atatürk devrimlerini tepeden inmeci Jacoben olarak reddeden, Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasını özleyen ve uluslararası konjonktürdeki siyasal İslam hareketine sempati duyan kişiler, elbette Vahdettin için hain değil, vatansever diyeceklerdir. Hiç kuşkusuz İstanbul'dan savaş gemilerine binerek kaçtığı İngilizler için de hain değil, bir müttefiktir. Buna karşılık Kurtuluş Savaşı'nı yapanlar ve bu savaşı destekleyenler için bu savaşa karşı çıkması nedeniyle hain olarak damgalanabilir. Vahdettin'in kendi atalarından miras olarak devraldığı ve yöneticisi olduğu ülkeye ihanet etmesi hiç kuşkusuz trajik bir olaydır ve kendisinin istemediği bir son olduğu da muhakkaktır. Padişahın halifesi olduğu bir ülkeye ihanet eden duruma düşmesi ne yazık ki dönemin tarihsel, siyasal, ekonomik ve en önemlisi dış koşulların bir sonucudur. Unutulmamalıdır ki dönemin koşulları bir kurtuluş savaşı için o denli uygunsuzdur ki, böyle bir savaşın başarıya ulaşacağına inanamayan Halide Edip Adıvar gibi, İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edilmesiyle Sultanahmet mitinginde halkı ateşlemiş savaşçı bir hatip, Mustafa Kemal'in onbaşısı olarak kurtuluş savaşına katılmış bir entelektüel, değerli bir romancı bile Amerikan mandacısı olmuştur. Bu koşulların umutsuzluğunu iyi anlayabilmek için Osmanlı İmparatorluğu'nu savaşta yenilmiş, yakılmış, yıkılmış, yoksullaşmış, zaten üretimi olmayan üstelik de galip devletlerin orduları tarafından işgal edilmiş bir ülke olduğunu anımsamak gerekmektedir. Sonradan Mustafa Kemal Atatürk de yaptıkları işin yani Kurtuluş Savaşı'nın mucizevi niteliğini vurgulamış, bu savaşın başarıya ulaşacağına pek az arkadaşının inandığını belirtmiştir. Üstelik Vahdettin'in ataları yani ondan önce gelen padişahlar çok uzun zamandan beri Osmanlı'yı ayakta tutabilmek için imparatorluğu paylaşmak isteyen yabancı güçlerin arasındaki dengelere sığınmışlar, bir anlamda ülkeyi batının yarı sömürgesi haline düşürmüşlerdir. Bütün bu gerekçeler Vahdettin'in neden 1. Dünya Savaşı'nın galibi olarak ülkeyi işgal eden devletlerin lideri durumunda olan İngiltere'den medet umduğunu açıklıyor. Ama onun İngilizlere tümüyle boyun eğmesini ve bu boyun eğişe dayalı olarak ülkeyi ve kendi tahtını korumak için Kurtuluş Savaşı'na karşı büyük bir mücadeleye girmesini bağışlatmıyor. Vahdettin'in bulduğu çıkış yolu İngilizlerin merhametine sığınmaktır. Çıkışın ancak İngiltere üzerinden olacağına bütün iyi niyetiyle inanmaktadır. Bu inancı onu Kurtuluş Savaşı'na karşı düşmanca davranma ve bu savaşla mücadele etme noktasına sürüklemiştir. Ama tarih hainler ile kahramanlar arasındaki ayrımı öznel koşullara, yani iyi niyete veya cehalete göre değil de nesnel koşullara, yani elde edilen sonuçlara göre yapmaz mı? Kurtuluş Savaşı sırasındaki Vahdettin kronolojisi. Sevgili okurlarım, Vahdettin'i hain mi yoksa vatansever mi olarak niteleyeceğimize karar verirken nesnel tarihin verilerine bakmak gerekir. Pek çok ayrıntıyı atlayarak bazı önemli olay ve belgelere bakalım. Her ikisi de tarih grubu tarafından yayınlanmış olan Gotthard Yaşken'in Kurtuluş Savaşı kronolojisi ile Zeki Sarıhan'ın Kurtuluş Savaşı günlüğü adlı çalışmalarından yararlandım. Bakın tarih ne söylüyor? 30 Ekim 1918, Mondros Ateşkesi imzalandı. 24 Kasım 1918, Vahdettin'in İngiliz The Daily Mail gazetesi muhabiri G. Ward Price'a yaptığı açıklama 24 Kasım 1918 tarihli gazetelerde yer aldı. İngiliz milletine karşı beslediğim sevgi ve hayranlığı babam Abdülmecid'den miras aldım. 16 Aralık 1918. Doktor Sami, Padişah Vahdettin ve Hariciye Vekili adına İngiliz Karadeniz Orduları Komutanı Milne'i ziyaret etti. General Milne, hükümetine gönderdiği raporda Padişah İngilizlerin Türkiye'nin idaresini mümkün olduğu kadar çabuk ellerine alması için istirhamda bulundu. iç kısımlara yani Anadolu'ya İngiliz subaylarının gönderilmesini ve idareye yardımcı olmalarını rica etti. Buna karşılık Kafkasya'daki Türk askerini İngilizlerin buyruğuna vermeye, istenmeyen subayları görevlerinden almaya ve birlikleri İngiliz subaylarının komutası altına vermeye hazır diye yazıyordu. 10 Ocak 1919. İngiliz Yüksek Komiseri Calthorpe Londra'ya gönderdiği gizli mesajında şunları söylüyordu. Padişah bütün umudunu İngiltere'ye bağladı. Her istediğimiz kimsenin tutuklanıp cezalandırılmasına razı. İngiliz hükümetinin halifelik makamında kalması için kendisine yardım edip etmeyeceğini soruyor. 19 Ocak 1919. İngiliz Yüksek Komiser Vekili Amiral Webb, Londra'da Ronald Graham'a gönderdiği mesajda, vali atamalarının, basının, demir yollarının sıkıca ellerinde bulunduğunu, hapishanelerden istedikleri Rum ve Ermenileri serbest bıraktıklarını bildiriyor ve istediğimiz her şeye el koyuyoruz. Politikamız süngünün keskin ucuna dayanıyor. Padişah bizi buraya yerleştirmek istiyor, diyordu. 9 Mart 1919, daha sonra Malta'ya sürülecek olan yüksek düzeydeki iddiatçıların ikinci bölümü tutuklandı. Hükümeti kurmasından 5 gün sonra Sadrazam Damat Ferit İngiliz Yüksek Komiserliğini resmen ziyaret etti. Yüksek Komiser Vekili Amiral Webb bu ziyareti Londra'da Dışişleri Bakanı'na şöyle bildiriyor. Daha önce özel olarak bana iletmiş olduğu, kendisi ve efendisi padişahın Allah'tan sonra İngiltere'ye umut bağladıkları yolundaki güvencesini birçok kez tekrarladı. Bu mesajı size iletmemi arzuladı. Savaş tutsaklarına gaddarlıktan ve Ermeni kırımından sorumlu olan kişileri tutuklamak istediğimizi bildiğini, ancak listelerin arşivden kaybolduğunu söyledi. Bu kişilerin yakalanacaklarına ve cezalandırılacaklarına söz verdi. 11 Mart 1919, İngiliz Yüksek Komiser Vekili Amiral Webb, Londra'ya gönderdiği iletisinde şöyle yazıyordu. Yeni hükümet övünülecek bir çabayla yeniden tutuklamalara başladı. İtaatli bir ata fazla antrenman yaptırıyoruz. Daha fazla atam tutuklarsak bu hükümet istifa eder, daha iyisini de bulamayız. Başbakan her bir valiye bir İngiliz danışman atamak istiyor, bizi mahcup ediyor. 30 Mart 1919, Sadrazam Damat Ferit, padişahla birlikte hazırladığı İngiliz mandası isteyen öneriyi resmen İngilizlere sundu. Webb, Londra'ya gönderdiği şifreli belgede, Vahdettin adına Sadrazam'ın yaptığı bu ziyarette, İngilizlerin istedikleri yerleri işgal etmesi, 15 yıl Osmanlıları koruması, Ermenistan'ın bağımsız olacağı, İngilizlerin maliyeyi kontrol etmesi gibi maddelerin yer aldığını, Osmanlı Devleti'nin İngiltere'ye tamamen boyun eğdiğini, Webb'in kullandığı deyim total submission belirtiyordu. 15 Mayıs 1919 İzmir işgal edildi. 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Samsun'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. 16 Mart 1920 İstanbul işgal edildi. 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi Ankara'da açıldı. 13 Mayıs 1920 Vahdettin Anzavur isyanına katılanları ödüllendirdi. 10 Nisan 1920 Şeyhülislam Dürrizade'nin Mustafa Kemal ve arkadaşlarının öldürülmelerini isteyen fetvası yayınlandı. 24 Mayıs 1920, Vahdettin İstanbul Divanı Harbi'nin Mustafa Kemal, Ali Fuat Cebesoy, Halide Edip ve arkadaşlar hakkında verdiği idam kararını onayladı. 27 Mayıs 1920, Vahdettin Fevzi Çakmak için verilen idam kararını onayladı. 15 Haziran 1920, Vahdettin İsmet İnönü, Fehmi Gerçeker, Refet Bele, Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Dışişleri Bakanı Bekir Sami, Celalettin Arif, Yusuf Kemal Tengir Şenk, Hamdullah Supi Tanrıöver, Fahrettin Altay hakkında verilen idam kararlarını onayladı. 14 Temmuz 1920, Vahdettin Kuvayi Milliye'ye katılan subayların ölüme mahkum edilmesini onayladı. 28 Temmuz 1920, Sadrazam Damat Ferit, İngiliz Yüksek Komiseri Robert'e, Kürtleri Mustafa Kemal'e karşı kullanılım önerisini yaptı. 10 Ağustos 1920, Sevr Anlaşması imzalandı, Vahdettin bu anlaşmanın hükümet tarafından imzalanmasını onayladı. 6 Mart 1922, Londra Konferansı'na hazırlanan heyetin belgelerinin İngilizlere iletilmesi. Londra Konferansı'na gitmek üzere hazırlık için İstanbul'a gelen Yusuf Kemal Tengir Şenk başkanlığındaki heyet temaslarına başlar. Heyetteki 6 kişiden biri olan Katip Kemal Bey eşinin babasının evinde kalmaktadır. Heyetin beraberinde getirdiği içinde önemli evrakların bulunduğu valizde Kemal Bey'in kayınpederinin evindedir. Katip 2 gün kayınpederinin evine uğramaz, başka evlerde kalır. Bu arada durumdan bir şekilde haberdar olan Vahdettin'in hafiyeleri bir gece gizlice eve girer, valizi alıp çıkar. İçindeki 6 adet gizli belgenin fotoğraflarını çekip daha sonra fark ettirmeden eve geri bırakırlar. Bu kopyalar daha sonra Vahdettin'in emektar bir mabeyincisiyle İngiltere Yüksek Komiserliği baş tercümanına gönderilir. İngiltere'nin İstanbul'daki diplomatik temsilcisi olan Yüksek Komiser Sir Horace Rumbold bu belgeleri İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a 7 Mart 1922 tarihine gönderdiği 232 sayılı gizli belgeyle iletir. İngilizler Padişah Yusuf Kemal'in valizinden çalınan belgelerin suretlerini bize göndermekle aralarındaki ilişkilerin durumunu da en iyi biçimde gösteriyor diye not düşmüşlerdir. 16 Mart 1922 tarihinde başkanlığını Yusuf Kemal Bey'in yaptığı Ankara hükümetini temsil eden heyet ile İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un Londra'da yaptıkları müzakereler hiçbir sonuç vermeden biter. Salahi R. Sonyel'in tarih kurumu tarafından yayınlanan kitapları ve sonradan Orhan Çekici'nin araştırması. 26 Mart 1922, Vahdettin'in İngiltere ile özel ve gizli anlaşma isteği. İngiltere'nin İstanbul Yüksek Komiseri Rumbold'dan İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a gönderilen gizli yazıda Vahdettin'in İngilizlerle anlaşmak istediği bildiriliyor. Sadrazam Tevfik Paşa dün bana bir bildirim yaptı. Sadrazam, padişahın İngiltere ile ayrı bir anlaşma yapmak istediğini bildirdi. Padişah adına şu önerilerde bulundu. Türkiye ile İngiltere arasında yeni bir anlaşma yapılacak. Boğazların serbestliğini sağlama işi İngiltere'ye bırakılacak. Doğu Trakya'nın ve Edirne'nin Türkiye'ye geri verilmesine karşı itirazlara neden kalmayacak. Böyle bir anlaşma İngiltere'nin halifeliğe düşman olduğu yolundaki düşüncelerini de yok edecek. Sadrazam bu konunun bütün nazırlardan ve İzzet Paşa'dan da gizlendiğini söyledi. İngiltere böyle bir anlaşmayı kabul ederse padişahın bunu hemen onaylayacağını bildirdi. Sadrazamı dikkatle dinledim. Bunun müttefiklerde kıskançlık yaratacağını söyledim. Padişah İngiltere ile sıkı ilişki kurmayı içtenlikle arzuluyor. Mustafa Kemal'e karşı bir koruyucu arıyor ve gözlerini İngiltere'ye çeviriyor. Padişaha verilecek cevabın ret bile olsa elden geldiğince okşayıcı olacağını umarım. 30 Ağustos 1922 büyük taarruz zaferle sonuçlandı. 1 Kasım 1922 saltanat kaldırıldı. 17 Kasım 1922 Vahdettin General Harrington'a başvurarak yardım istedi ve aynı gün Malaya adlı bir İngiliz savaş gemisiyle ülkeden kaçtı. Önce Malta'ya, oradan İslam dünyasına saltanat ile hilafetin ayrılmasının yanlış olduğuna ilişkin bir beyanname yayınladığı Mekke'ye gitti. Bir sonuç alamaması üzerine San Remo'ya geçti ve 1926'da orada öldü. Evet sevgili okurlarım, sadece çok çok kısa bir özet olarak bazı olaylara değindim. Vahdettin tabii ki düşman tarafından yetiştirilmiş, onlardan para alan ve vatanını satan bir casus, bir hain değildi. Ama İngilizler ve Mustafa Kemal'in önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nı yapanlar arasındaki tercihini İngilizlerden yana kullandığı da açıktır. Zaten ülkeden bir İngiliz savaş gemisiyle kaçışı da bunun bir sonucudur. Sevgili okurlarım, Vahdettin bir hain miydi değil miydi, karar sizin. Vahdettin'in Mustafa Kemal'le ilişkisi hakkındaki rivayetler ve gerçekler. Hiç kuşku yok ki Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu doğrudan resmi tarih tarafından yazılmış, çok belgeli ve tarihsel gerçeklere en uygun tarihtir. Bu tarihin gerçeklere uygunluğunu sağlayan en önemli öge, sadece Atatürk'ün Nutuk adlı yapıtında anlattıkları değil, bu olayları yaşayanların bu tarih yazılırken hayatta olmaları ve pek çoğunun, Mustafa Kemal'e karşı olanlar dahil, anılarını yayınlamış da olmalarıdır. Daha sonra İngiliz gizli belgelerinin yayınlanmış olması da bu tarihin yabancı kaynaklardan da denetlenmesi olanağını yaratmıştır. Elimizde bu konuda çok sayıda belge vardır ve bu belgelerin nitelikleri hangisinin güvenilir olduğu, hangisinin tartışmalı özellik taşıdığı bilinmektedir. Bunlara karşın Cumhuriyet ideolojisine karşı olanlar, radikal siyasal İslamcılar çeşitli rivayetler yaratarak gayri resmi tarih adı altında ve resmi tarihin güvenilmezliği iddiasıyla bunları gerçekmiş gibi topluma sunmaktadır. Şimdi bu iddialara ki görüleceği gibi bir bölümü bir ölçüde gerçeklik payına da sahiptir, kısaca bir göz atalım. 1. Vahdettin ile Mustafa Kemal yakın arkadaşlar. Bu iddianın önemli bir bölümü gerçektir ama sonradan aralarındaki köprüler atılmıştır. Vahdettin veliaht iken Almanya'ya bir seyahat yapar ve bu seyahatte yaveri Mustafa Kemal'dir. Bu gezi sırasında Mustafa Kemal Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtuluşu için kafasındaki siyasal çözümleri Vahdettin'e anlatır. Enver Paşa'nın başkomutanlıktan alınması, kendisinin başkomutan ve harbiye nazırı atanması bu çözümlerin başında gelmektedir. Bu konuşmada saraya yani padişaha damat olmasının da gündeme geldiği söylenmektedir. Sonradan olaylar bu sıcak ilişkinin devamına izin vermemiş, bu konuşmadaki konuların hiçbiri gerçekleşmemiş, tam tersine bu iki insan düşman cephelerin liderleri olarak karşı karşıya gelmiştir. 2. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı Vahdettin'i kurtarmak için başlattı, sonradan ona sırt çevirdi. Belki de gayri resmi tarihin gerçeğe en uygun iddiası budur. Kurtuluş Savaşı'nın başında padişahın işgal edilmiş olan İstanbul'da müttefiklerin baskısı altında bulunduğu, verdiği kararların bu nedenle geçersiz olduğu, savaşın padişahı da kurtaracağı açıkça söylenmiştir. Fakat sonradan Vahdettin açıkça İngilizlerden yana ve Kuvayi Milliyecilere karşı tavır koyunca bu iddianın hiçbir geçerliliği kalmamıştır. 3. Vahdettin Mustafa Kemal'i Samsun'a Kurtuluş Savaşı'nı başlatması için yollamıştır. Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a padişahın yolladığı doğrudur. Ama Kurtuluş Savaşı'nı başlatması için değil, tam tersine Samsun ve çevresinde başlayan direniş hareketlerini bastırması için. İngilizler Anadolu'daki direniş hareketi rahatsızdır. Padişaha ve hükümete bu hareketleri önlemeleri için baskı yapmakta, yoksa İngiliz işgalini daha yaygın hale getireceklerini söylemektedir. Vahdettin bu durumda çözümü İngilizlerin isteklerine uymakta bulur. Böylece İngiliz işgalinin yaygınlaşmasını engelleyeceği umudundadır. İşte eskiden tanıdığı ve güvendiği, zaten Anafartalar kahramanı olarak halkın da gönlünde yer almış olan Mustafa Kemal Paşa'yı Karadeniz bölgesindeki ayaklanmaları önlemesi için görevlendirir. Bu görevlendirme aslında Mustafa Kemal'e inanan ve güvenen arkadaşları tarafından ayarlanmıştır. Mustafa Kemal'in veda ziyareti sırasında Vahdettin'in elini tarih kitabı üzerine koyarak söylediği belirtilen, "Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir, tarihe geçmiştir. Bunları unutun, asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin" sözleri, Kurtuluş Savaşı'nı başlatması için değil, tam tersine İngilizleri rahatsız eden direniş hareketlerinin engellemesi amacıyla söylenmiştir. 4. Vahdettin'in Mustafa Kemal'e Samsun'a giderken 40 bin altın verdiği iddiası. Bugün elimizde bulunan bilgiler ve belgeler açısından böyle bir iddianın hiçbir gerçeklik yanı görülmemektedir. Sonuç: Vahdettin talihsiz bir padişahtır. Osmanlı'nın yıkılış ve yok oluş döneminde iktidara gelmesi onun bu büyük talihsizliğinin en önemli nedenidir. Ama ne yazık ki eğitimi, ufku, geleceğe bakışı onu bu kısıldığı kapandan çıkarmaya yetecek düzeyde değildir. Tarih acımasızdır, Vahdettin hakkındaki hükmünü de acımasızca vermiştir. Gayri resmi tarih adına bu hükmü değiştirecek bir veri yoktur elimizde. Vahdettin hakkındaki resmi tarihin değerlendirmesi için en iyi kaynak Nutuk'tur. Farklı görüşler için Yılmaz Çetiner'in Son Padişah Vahdettin ve Murat Bardakçı'nın Şah Baba adlı kitaplarına bakılabilir. Amerika Birleşik Devletleri hangi lozanı neden imzalamadı? Sevgili okurlarım, resmi tarihin pek üzerinde durmadığı konulardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin Lozan Antlaşması'nı hiçbir zaman imzalamamış olduğudur. Ama hemen eklemeliyim ki sözü edilen Lozan Antlaşması bildiğimiz Lozan Antlaşması değildir. Ne yazık ki kamuoyu bu noktayı da pek bilmez. Türkiye ile ABD arasında Lozan'da imzalanan Dostluk ve Ticaret Antlaşması. Değerli araştırmacı Bilal Neşimşir konuyu şöyle açıklıyor: Amerika Birleşik Devletleri Osmanlı İmparatorluğu ile savaşmamış, bu nedenle Sevr Anlaşması'na taraf olmamıştı. Türkiye ile İtilaf Devletleri arasında 24 Temmuz 1923 günü Lozan'da imzalanan Barış Anlaşması'nda da taraf değildi. ABD ile Türkiye arasında yine Lozan'da 6 Ağustos günü ayrı bir Dostluk ve Ticaret Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla iki ülke arasında dostluk ilişkilerinin kurulması, normal diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin yeniden başlatılması da öngörüldü. İşte Amerikan Senatosu'nun imzalamayı reddettiği anlaşma bu Türk-Amerikan Lozan Dostluk ve Ticaret Anlaşması'dır. Asıl Lozan Barış Anlaşması değildir. Asıl Lozan Barış Anlaşması çok taraflı bir anlaşmadır. Bunun altında 8 devletin imzaları vardır. Amerika ile Lozan'da imzalanan Dostluk ve Ticaret Anlaşması ise ikili bir anlaşmadır. Bunu yalnız Türkiye ile Amerika imzalamışlardır. Buna karşın bu ikili anlaşma da Lozan Barış Sistemi'nin bir parçası sayılmaktaydı. Amerika'daki Ermeni lobisi Türk-Amerikan Lozan Anlaşması'na saldırırken aynı zamanda Lozan Barış Sistemi'nde hedef almıştı. Bu olayın öyküsü oldukça ilginçtir. ABD 19. yüzyılın sonundan itibaren misyonerler aracılığıyla Anadolu'daki Ermenilere doğrudan destek veren ve Ermeni milliyetçiliğini destekleyen bir politika izliyordu. Fakat 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri birbirlerine karşı savaş ilan etmediler. ABD 1917 yılında Almanya'ya karşı savaş açmıştı. Osmanlı Devleti müttefikine karşı savaş açan Amerika'ya 20 Nisan 1917'de bir nota verdi ve diplomatik ilişkilerini kesti ama savaş ilan etmedi. ABD de Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaş ilan etmedi. Osmanlı Devleti'ndeki Amerikan haklarını İsveç gözetecekti. Amerika'daki Osmanlı haklarını İspanya koruyacaktı. Başkan Wilson'ın 1. Dünya Savaşı sonrasında ilan ettiği ve kendi kendini yönetme hakkını da içeren 14 ilke, Sevr Anlaşması'nın esasını oluşturduğu gibi doğrudan doğruya Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasını öngörüyordu. Amerika'nın Anadolu'daki etkisi o denli yaygındı ki, Halde Edip Adıvar gibi özgürlük savaşçıları bile Mustafa Kemal hareketinin ancak Amerikan mandasının kabulüyle başarıya ulaşabileceğini düşünüyordu. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra ABD, Lozan Barış Görüşmelerine de gözlemci sıfatıyla katılmıştı. Çünkü Anadolu'nun paylaşım kavgasında gerek bölgenin petrol alanlarına yakınlığı açısından, gerekse bölgedeki Ermenilerin koruyuculuğunu yüklenmiş olduğundan doğrudan rol almıştı. Türkiye'nin galip devletlere vermiş olduğu ekonomik ve mali imtiyazların kaldırılması konusundaki önerilerini, kendi ekonomik çıkarlarına uygun gören ABD bu konuda Türk tezini desteklemişti. Lozan'da Patrikhane'nin İstanbul'da sadece dini işlerle meşgul olacağı ve siyasi idari hiçbir faaliyette bulunmayacak koşuluyla kalması kabul edilince, bu anlaşmayı gözlemci sıfatıyla uygun bulunmuştur diye yazarak ABD temsilcisi F.L. Bellin imzalamıştı. Lozan Anlaşması'nın imzalanmasından sonra ABD ile Türkiye arasında yine Lozan'da 6 Ağustos 1923 günü ayrı bir dostluk ve ticaret anlaşması imzalandı. Aslında aynı gün bir de suçluların iadesine ilişkin bir anlaşma daha imzalanmıştı ama konumuzla doğrudan ilgisi olmadığı için bunun üzerinde durmayacağız. Bu anlaşmanın birinci maddesi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını öngörüyordu. İkinci maddesi tüm kapitülasyonların kaldırıldığını belirtiyordu. 3 ile 8 arasındaki maddeler, Türk ve Amerikan vatandaşlarının karşılıklı yerleşme, oturma, çalışma haklarıyla şirketlerin durumlarını düzenliyordu. 9. maddeyle taraflar birbirlerine en çok gözetilen ülke statüsünü tanıyorlardı. Ondan sonraki 7 madde vergiler, ithalat, ihracat resimleri ve Amerikan gemilerinin Boğazlar bölgesinde hakları gibi konulara ilişkindi. 17 ile 27 arasındaki maddeler konsolosluk görevlilerinin haklarıyla görevlerini düzenliyordu. Türk-Amerikan Lozan Anlaşması nispeten kısa 32 maddelik bir anlaşmaydı. Asıl Lozan Barış Anlaşması'nda yer alan devlet sınırları, toprak sorunları, askerlik işleri ve benzerleri gibi birçok önemli konuyu kapsamıyordu. Bu gibi konular Amerika'yı doğrudan ilgilendirmemişti. Lozan'da Amerika'nın önemli üzerinde durduğu kapitülasyonlar, Türkiye'deki Amerikan eğitim, öğretim ve yardım kurumlarının çıkarları, boğazlardan geçiş ve ticaret özgürlüğü gibi konulardı. İmzalanan anlaşmayla Amerikan isteklerinin çoğu kabul edilmişti. Türkiye'de Amerika'ya tanınan haklar öteki devletlere tanınan haklardan daha az değildi. Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelere tüm kapitülasyonların kaldırılması kabul ettirilmişti. Amerika için kapitülasyon rejiminin yürürlükte kalması söz konusu olamazdı. Kapitülasyonların toptan kaldırılmasını Amerika da kabul etmişti. Türk kanunlarına uymak şartıyla Amerikalılar Türkiye ile ticaretlerini sürdürebileceklerdi. Amerika'ya en çok gözetilen ülke statüsü tanınıyordu. Türkiye'deki Amerikan okulları, yardım kurumları, hastaneleri, misyonları, misyonerleri Türk kanunları çerçevesinde çalışmalarını yürütebileceklerdi. Yine Türk kanunlarına uymak koşuluyla Amerikan vatandaşlarına Türkiye'ye gelip yerleşme ve burada iş tutma hakları tanınmıştı. Lozan'a hayır kampanyası. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla Amerika'daki Ermeni lobisi ayaklandı ve Lozan'a hayır kampanyası başlattı. Amerikan sistemine göre bir anlaşmanın geçerli olması için Amerikan Kongresi'nin de onayı gereklidir.